Ayrım 7, sayfa 71. 2. Kul hakkından sakınmak. Affın sahibi Cenab-ı Hak, kul hakkını kendi affının dışında tutmuştur. Mümin, herhangi bir şekilde hakkını yediği bir kimseden helallik almadan, ilahi affa nail olamayacağı şuuruna sahip olmalıdır. Hakkaniyet duygusunu hiçbir zaman kaybetmemeli, hasbel beşer bir hak çiğnemişse onu iade edip helallik almaktan kendini müstani görmemelidir. Hazreti Peygamber Efendimizin şu hali bu hususu ne güzel izah eder. Sevgili Peygamberimiz vefatlarından önce müminlere son defa hitap ediyor ve onlara son hatırlatmalarda bulunuyordu. Bir ara sözü kul hakkına getirerek, "Ey insanlar, kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafiftir." buyurdu. İbni Esir, El-Kamil 2-319, İbni Sa'd 2-255. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve, "Ya Resulullah, ben Allah yolunda savaş ganimetine hiyanet etmiş, üzerime 3 dirhem geçirmiştim," dedi. Efendimiz ona, "Sen bu hiyaneti ne için yaptın?" diye sordu. Adam, "Ona ihtiyacım vardı," dedi. Peygamber Efendimiz, "Ey Fad bin Abbas, bu kişiden Beytülmal hazine hesabına 3 dirhem al," buyurdu. Taberi, Tarih 3-190. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz, vefatından önce ashabına yaptığı son nasihatlerinin bir yerinde şöyle demiştir. "Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından sehven bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım, gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda sizin en önde geleniniz, en sevgili olanınız, varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir ki, Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak gönül hoşnutluğu ve rahatlığı ile kavuşacağım." Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyum ve halim değildir. Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstani görmüyorum," buyurdu. Öğle namazını kıldıktan sonra dönüp minbere oturdu ve bu sözlerini tekrar etti. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı. "Sizden biri istekte bulununca ona 3 dirhem vermemi emretmiştiniz. Ben de vermiştim," dedi. Peygamber Efendimiz, "Doğru söylüyorsundur ey Fad bin Abbas, buna 3 dirhem ver," buyurdu. İbn-i Sa'd 2-255, Taberi, Tarih 3-190. Daha sonra şu niyazda bulundu. "Ey Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan hangi kişiye ağır bir söz söylemiş veya bir kamçı vurmuş veya lanet etmişsem, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesile kıl." Ahmet 3-400. "Allah'ım, ben hangi mümine ağır bir söz söylemişsem, o sözümü kıyamet gününde kendisi için sana yakınlık vesilesi kıl." Buhari, Deavat 34. Enes de şöyle anlatır. Vefatı esnasında Resulullah Efendimizin yanındaydık. Bize 3 defa, "Namaz hususunda Allah'tan korkun," dedi. Sonra da şöyle buyurdu. "Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun, dul kadın ve yetim çocuk. Namaz hususunda Allah'tan korkun." Sonra namaz, namaz diye tekrar etmeye başladı. Mübarek lisanları söylemez olunca bile ruhi mübarekleri çıkıncaya kadar bunu içten içe tekrar edip durdular. Beyhaki Şuab 7-477. İşte kul hakkı hassasiyeti, böylesine yüce olan Fahri Kainat Efendimiz bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır. "Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir." Buhari, Mezalim 10, Rikak 48. Bu hakikatlerden hareketle İmam Gazali Kuddise Sirruh bir nasihatinde der ki, "Kul borcundan son derece sakın. Kabul olmuş çok ibadetin sevabı kul borcu sebebiyle kaybolur gider." Şunu akıldan çıkarmamalı ki, bütün haramlar, özellikle de kul hakkı yemek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya en büyük engeldir. Her kim ki Hakk'a yönelmek, ona vasıl olmak, onun rızasını kazanarak iki cihan saadeti elde etmek istiyorsa, önce aradaki o engelleri kaldırmalı ki maksada yol açılsın. Kendisine o yolda ilerletecek olan kulluk vazifelerini samimi bir gönülle yapabilsin ve miraca ulaştıracak mahiyette yüce ibadetler için Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği huşu haline erebilsin. 3. İbadetlerde huşu. Daha önce İslam'da ibadet hayatı bahsinde de ifade ettiğimiz üzere, Cenab-ı Hak ibadetlerin otomat bir halde ve sırf şekil planında ifa edilmesini kâfi görmüyor. Ruhun da mutlaka o fiillere iştirak etmesini, böylece kalp ve beden ahengi içinde huşu ve huzur dolu bir ibadetle gönüllerin feyizlenmesini murad ediyor. Nasıl ki bedenlerin kıblesi Kâbe ise, gönüllerin kıblesinin de Allah'ın zatı olduğu şuuruyla ibadet etmemizi istiyor. Yüce zatına yakınlığın böyle bir ibadet hayatına bağlı olduğunu beyan buyuruyor. Bütün inceliklerine riayetle eda edilen ibadetler, gönüller için en büyük ruhani eğitimdir. Bu eğitimin muvaffakiyeti de hiç şüphesiz ki Allah'ın kelamından ne kadar feyz aldığımıza bağlıdır. 4. Kur'an-ı Kerim'den alınacak feyiz. Kur'an-ı Kerim muradı ilahiyi ifade eder. Kur'an'dan Allah'a yakın olan takva sahipleri daha iyi anlarlar. Zira ayeti kerimede buyrulur: o kitap Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. El-Bakara 2. Kur'an, müttakilere Cenab-ı Hakk'a yakınlaştıracak tefekkürü sevdirir, onları düşünmeye sevk eder ve bunu kolaylaştırır. İnsanın iç alemini arındırır. Gönüller, Kur'an'ın feyziyle dolduğu nispette kemal bulur. İnsanın kemali için bedeni temizliği kadar kalbi temizliği de zaruridir. Bunun yollarını da insanlığa Kur'an haber vermektedir. Cenab-ı Hak bizden kalbi selim, yani temiz bir kalp istemektedir. Bu sebeple kalplerimizin hantallaşmasından nehyetmekte ve bunun reçetesinin de Kur'an olduğunu haber vermektedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur: İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. El-Hadid 16. Bütün ibadetlerde olduğu gibi, hidayet rehberimiz Kur'an'dan layıkıyla istifade edebilmek de ona ihlas, takva ve samimiyetle yaklaşmaya bağlıdır. Kalbi hastalıklar insanın Kur'an'la doğru buluşmasına mani olur. Hatta Kur'an'ın rahmeti, şifası ve hidayeti ile buluşamayanlar tam aksine murdarlığa duçar olurlar. Ayrıca Kur'an herkese kalbi istidadı nispetinde sır ve hikmetlerini açıp derinleşir. Avam, havas, bütün müminler aynı rahle önünde diz çöküp Kur'an okurlar, fakat herkes kendi kalbi seviyesine göre ondan bir netice alır. Kur'an-ı Kerim kesafetten arınmış ve ruhaniyetle dolmuş bir gönle kim bilir ne muhteşem sırlar ilham eder. Hazreti Ömer'in şu hali, Kur'an-ı Kerim'i nasıl bir keyfiyetle okumak gerektiği noktasında çok düşündürücüdür. O büyük sahabi, Bakara suresini 12 senede hatmettim ve şükür için bir deve kurban ettim buyurmuştur. Kurtubi Tefsir 1.40. Hazreti Ebu Bekir de şöyle demiştir: Kur'an'ın bir ayetinin izahını yapmak bana onu sadece ezberlemekten daha güzel gelmektedir. İbnül Enbari Kitab-ı İzahil Vakf 1.23. O güzide sahabilerin Kur'an okuyuşu sadece lafzların telaffuzundan ibaret bir okuyuş değildi. O okuyuş Kur'an-ı Kerim'in hikmet ve esrarına vukufiyet kesbedip oradaki ilahi talimatların tefekküründe derinleşerek hassas bir kalple okumaktı. Kur'an'ı gerçek manada okumak ve ondan layıkıyla istifade etmek de ancak bu şekilde mümkündür. Yani Kur'an'dan istifade hususunda insanlar derece derecedir. İnsanların kimisi nefsine zulmeder, Kur'an'ı öğrendiği halde gereği gibi okuyup amel etmeyerek en büyük nimeti ziyan etmiş olur. Kimi orta yoldadır, kah amel eder, kah ihmal eder. Kimisi ise Kur'an'ı hayatının mihveri kılarak Allah'ın izniyle hayır yolunda ilerler ve Rabbi ile dost olur. Bakınız Fatır 32. Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminler hakkında şöyle buyurulmuştur. Allah'ın ayetleri okunduğunda sağır ve kör davranmazlar. El-Furkan 73. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. El-Enfal 2. Hak Teala, Kur'an'ı güzelce okumak, zihnen ve kalben idrak etmek ve muktezasınca yaşamak suretiyle onunla mutena bir alaka kurmamızı murad etmektedir. Bunun aksine Kur'an ile ilgilenmemek, onunla alakayı kesmek ve onu ihmal etmek ağır bir ahiret vebalidir. Hadis-i şerifte buyrulur. Her kim Kur'an'ı öğrenir de Musaf'ı asar, ilgilenmez, bakmaz, onunla istikametlenmezse kıyamet günü gelir, Kur'an o kimsenin yakasına yapışır. Ya Rabbi, bu kulun beni hapsetti, beni terk edip uzak kaldı, benimle amel etmedi. Benimle onun arasında sen hüküm ver, der. Alusi Ruhul Meani 19-14. Bu hakikatten dolayıdır ki Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Gücünüz yeterse Kur'an'ın sizlere şefaatçi olmasını, bunun aksine hasmınız olmamasını temine çalışınız. Zira Kur'an'ın şefaat ettiği kimse cennete, davacı olduğu şahıs da cehenneme gider. Biliniz ki bu Kur'an hidayet menbaı ve ilimlerin en parlağıdır. O Rahman'dan gelen ve kendisiyle kör gözlerin, sağır kulakların ve kilitli kalplerin açıldığı en son kitaptır. Ali el Muttaki 2-285-286 bölü 4019. Müminler olarak Kur'an-ı Kerim'le alakamızı muhasebe etmemiz zaruridir. Acaba Kur'an ile alakamız Allah ve Resulünün arzu buyurduğu seviyeye ne kadar yakın? Kur'an'ın ruhani dokusundan ne kadar hissedar durumdayız? Velhasıl Kur'an ile buluşan mümin yürekler kainatın halikinin müstesna bir tecelli mekanı olur. Kur'an ile yaşayan bir insan şu muazzam ve muhteşem kainatın bir yelpaze misali dürülüp içine sığdığı minyatür bir alem olmanın huzur ve saadetini yaşar. Gönül insanı için Kur'an-ı Kerim, tefekkür dünyasının derinliklerine açılan ihtişamlı bir kapıdır. Bu muhteşem kapıdan tilavet, tefekkür, tezekkür, kıyam ve zikirle girmeye en elverişli, en bereketli vakitler ise ancak ve ancak seherlerdir. 5. Seherleri İhya. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde geceleri az uyuyup seherlerde istiğfar eden kullarını metheder. Bakınız Ali İmran 17, Ez-Zariyat 18. Bu ilahi iltifat aynı zamanda hak aşığı arif kullar için çok hususi bir davetiye demektir. Nitekim Hazreti Ömer bir seher vakti mescide girince Abdullah İbni Mesud'un şöyle dua ettiğine şahit olmuştur. Allah'ım çağırdın, icabet ettim. İşte şu seher vakti beni bağışla. Gecenin sükûna erdiği, ekseriyetle insanoğlunun sıcak yataklarında uykuya hasrettiği seher vakitleri, hak dostları için ganimet saatleridir. Zira o saatlerde gönül kapıları açılır, ehline nice sırlar ayan olur. Bayezid-i Bistami Hazretleri, geceler gündüz olmadan bana hiçbir şey fetholunmadı, der. Şeyh Seyfettin Kuddise Sirru geceleri iki rekatta bir hatim indirir ve seherlerin manevi hazzına müstarak bir halde ''Ya Rabbi doyamıyorum, geceler ne kadar da kısa'' diye Rabbine iltica ederdi. Yine hak dostu Mevlana Hazretleri de geceleri teheccüd, dua, zikir ve istiğfarla ihya etmenin ehemmiyetini ve seherlerin hak aşıkları nazarındaki manevi zevkini mısralarında şöyle ifade etmiştir. Doldur o şaraptan, yine doldur, yine bir sun. Dursun gece, ey dost, onu durdur, ne olursun. Vur uykumu zincirlere, vur, geçmesin anlar, varmaz gecenin farkına, varmaz uyuyanlar. Divanı Kebir'den nazmen dilimize çeviren Emin Işık. Resul-i Ekrem Efendimizin haber verdiğine göre dünyada en muhteşem saltanata sahip kılınan Süleyman Aleyhisselam'a annesi seherlerin feyzinden mahrum kalmaması için şu nasihatte bulunmuştur. Yavrum, geceleri fazla uyuma. Zira geceleri fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır. İbn-i Mace, İkamet 174. Şüphesiz ki geceleri tatlı uykuları bölerek Hakk'ın huzuruna durabilmek ve seherlerin feyzinden layıkıyla istifade edebilmek için gündüzleri de güzel değerlendirmek gerekir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh der ki, gece ibadetine kalkmak günahlar altında ezilen kişiye ağır gelir. İbrahim Ethem Hazretleri de seherleri ihya etmek isteyip de gece kalkamayanlara şu ikazda bulunur. Gündüzleri ona isyan etme ki geceleri o seni huzurunda durdursun. Hakkın murad ettiği arınmış bir kalbe sahip olmayı arzulayan müminler, gecelerini ibadet ve taat ile nurlandırarak seherlerin ruhaniyetini gündüzlerine de aksettirme heyecanı içinde olurlar. Geceleri nurlandıracak ilahi kandiller, teheccüddür, istiğfardır, dua ve selavattır. Tefekkürdür, yani samimi bir gönülle Hakk'ı zikirdir. 6. Zikir. Kişi neyi seviyorsa onu çokça yad eder. Allah'ı sevmenin en güzel tezahürlerinden biri de onun güzel isim ve sıfatlarını çokça anmak, onu tesbih, takdis, ona hamd ve şükür ifadelerini dilden ve gönülden hiç düşürmemektir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın methettiği kulların hususiyetleri beyanında şöyle buyrulur. O kimseler, gerçekten akıl, idrak, şuur ve aşkı ilahiye sahip olan müminler, ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı sürekli zikrederler. Ali İmran 191. Zikrin neticesinde kalpte tarifsiz bir huzur ve itminan hali meydana gelir ve ilahi aşkın lezzeti tomurcuklanır. İmanın kemale ermesi de ilahi aşk sayesinde mümkündür. Zira eğer ruhta ilahi sır ve hikmetler okyanusuna açılabilecek aşk kuvveti yoksa, insan aklın ulaşabildiği sığ kıyılarda bile boğulur gider. Ya da nefsaniyet fırtınalarında helak olur. Bu sebeple fani medcezirlerin fırtınalarından kurtulmak, ruhun huzur ve sükuna kavuşması ve aşk-ı ilahinin ulvi hazzıyla dolmak için zikrin feyz ve ruhaniyetine ihtiyaç vardır. Hak dostu arif kullar, zikrullahın vecdine müstarak bir gönlün huzur ve hazzıyla yaşarlar. Bu, onların en büyük manevi zenginliği ve gönül hazinesidir. İbrahim Ethem Hazretleri der ki, bizim iç dünyamızda tattığımız lezzetleri varlık sahipleri bilselerdi, bizden onu almak için her şeylerini feda ederlerdi. Zikrin manevi haz ve lezzetinden layıkıyla hisse alan bir mümin, onu hayatının her anına yaymanın heyecanı içinde yaşar. Nitekim mümin, yapacağı her işe Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlar. Bütün işlerinin sonunda şükreder. Ağzından bilmeyerek kötü bir söz çıktığında estağfurullah der. İstikbalde yapmak istediği bir şeyi ifade ederken inşallah der. Birileri tarafından kendisine hile ve tuzak kurulduğu veya kötü bir durumla karşılaştığı zaman hasbinallahi ve ni'mel vekil der. Kendi nefsine ve malına az veya çok bir musibet eriştiğinde tövbe eder. Gece ve gündüz her fırsatta Allah zikrine devam eder. Enes bin Malik rivayet eder ki Resulullah cennet bahçelerine uğradığınızda oradan layıkıyla istifade ediniz buyurdu. Ashab-ı kiram, ya Resulullah, cennet bahçeleri ile neyi kastediyorsunuz diye sordular. Peygamber Efendimiz, zikir halkalarını buyurdu. Tirmizi, Deavat 82/3510. Zikrin bir manası da hatırlamak, hatırda tutmak demektir ki, insanın hiçbir zaman hatırından çıkarmaması gereken en mühim hakikatlerden biri de ölümdür. Zira dünyaya gelen herkes bir ölüm mahkumu olarak gelir. Bunun için daima gerçekleştirmemiz gereken en zaruri tefekkürlerimizden biri de 7. Tefekkürü mevt. Tefekkürü mevt, yani ölümü sık sık hatırlayıp o mutlak istikbal vakası üzerinde derin derin düşünerek fanilik idraki içine girmek, kalbi menfiliklerden arındırıp olgunlaştırmanın en mühim basamaklarındandır. Hak aşığı Mevlana Hazretleri ne güzel söyler. İnsanların çoğu bedenlerinin ölümünden korkarlar. Halbuki asıl korkulup endişe edilmesi gereken kalplerin ölümüdür. Gerçek ölüm haktan ayrı kalmaktır. Gerçekten de kalbin maneviyata karşı duyarsızlaşması, ilahi kudret ve azamet tecellilerini alık ve abus bir çehreyle seyretmesi manevi bir felakettir. Bu feci durum, fani hayatın aldatıcı zevklerine ve gelip geçici menfaatlerine kalben ram olmanın bir neticesidir. Bunun içindir ki Resul-i Ekrem Efendimiz, bütün dünyevi zevkleri bıçak gibi keseni, yani ölümü çokça hatırlayın buyurmuşlardır. Tirmizi Zühd 4, Nesai Cenayiz 3. Nefsin mayasında faniliğe isyan meyli vardır. Nefis daimilik istediği için ölümden korkar ve kaçar. Nitekim ayet-i kerimede ham bir nefsin bu özelliği şöyle ifade edilir. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de, işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Kaf 19. Nefsi isyan ve azgınlığa sevk eden gaflet zehrinin en tesirli panzehiri ölüm hakikatini hatırlamaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hak herkesin tabii olarak kabul ettiği bu hakikati kullarına tekrar tekrar hatırlatmıştır. Yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Er-Rahman 26. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. El-Ankebut 57. Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. El-Enbiya 35. Bu ayet-i kerimelerle Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına vermek istediği mesaj, faniliğimizin idraki içinde yaşamamızın lüzumudur. Faniliğinin idraki içinde olan bir gönül tevbeye yönelir, kul hakkından, haram yemekten ve gaflete sürüklenmekten titizlikle sakınır. İbadetlerini huşu ile eda eder. Güzel ahlak sahibi olur, nefsin ihtiraslarından kurtulur. Bu şuurla yaşayıp hayatına çeki düzen veren bir mümin için ölüm, matem değil, şeb-i aruz, düğün gecesi mutluluğu olarak tezahür eder. Bu da ölmeden evvel ölünüz sırrını idrak edebilenlerin kârıdır. Onlar için ölüm, ebedi saadete açılan bir kapıdır. Ölmeden evvel ölebilen hak dostları, daha yaşarken fanilik idraki içine girebildikleri içindir ki, fani bedenleri toprak altına girdikten sonra bile gönüllerde yaşamaya devam ederler. Dolayısıyla ölmeden evvel ölmenin sırrına ermiş yüce ruhlarla beraberlik ve onların manevi terbiyeleri altında bulunmak, manen ölüm tehdidi altında bulunan kalpler için diriltici bir nefadır. Bu nefadan nasip almanın en güzel yolu da hiç şüphesiz ki onların sohbetleridir.